Ayrım 46.
En önde Noemi'nin babası yaşlı haham gidiyordu. Bembeyaz çatal sakalıyla karlara bataçıka. Günlerce, gece gündüz, günlerce yürümüşlerdi karların içinde. Günler geçtikçe de azalıyorlar, seyrekleşiyorlar, yolun sağında solunda düşüp kalıyorlardı karların üstünde. Çoluk çocuk, kadın ihtiyar, sırt üstü uzanıp kalıyorlardı. Noemi hıçkırmaya başlamıştı. Kozma genç kızın belini sarmıştı. ''Sen nasıl kurtuldun?'' ''Bilmem, bir düş işte. Sorma bunu bana.'' diye bağırmıştı birden. ''Sorma.'' Kozma kızın saçlarını okşamıştı. ''Sormuyorum. Üzme kendini. Sus.'' İkisi de konuşmuyordu. Az sonra ''Ya şimdi?'' demişti Kozma. ''Bu akşam nereye gidiyordun böyle telaşla?'' Noemi başını kaldırmıştı. Kararlıyım diye mırıldanmıştı. Ne kararı? Bir arkadaşım şu üstümdeki portakal rengi elbiseyi vermişti bana. Yıkandım, tarandım, gidiyordum. Durmuştu genç kız. Sonra rahat, sakin devam etmişti. Kendimi öldürecektim, kurtulacaktım. Kozma eğilip kızın elini öpmüştü. Gidelim. Nereye? Gel benimle Noemi. Nereye? Neden sordun? Güvenin mi yok? Seni sevip sevmediğimi bilemiyorum ama seni bırakmam. Herkes seni bırakmış ama ben bırakmam. Genç kız parkın koyu karanlığında başını öne eğmişti. Kozma yüz çizgilerini seçemiyordu. Sessiz bekliyordu. Belliydi. Şu kimsesiz kız dünyaların hakimi Musevi dedelerine, ceddine yönelmiş, onlardan bir öğüt, bir öneri bekliyordu karar vermek için. Birden Noemi başını kaldırmıştı, rahat, kararlı. Gidelim demişti, Kozma'ya elini uzatmıştı. Ay batmıştı, karyola karanlıklara gömülmüştü. Alt katta ana kız oturmuşlar, konuşuyorlardı alçak sesle, kapalı. Kozma anasının karanlıkta dere suları gibi usul usul akıp giden sesine kulak vermişti yorganın altında. Bir köpek ağlamıştı acı acı, sonra susmuştu. Avludan fesleğen kokusu geliyordu. Tanıdık, çok eski, çocukluk yıllarının kokusu. Fesleğen, ıtır, yasemin, sardunya. Kozma'nın eski dostları, sevgili arkadaşları. Derin derin kokularını içine sindirirdi Kozma. Kafası, zihni, baba evinin çiçekli avlusuna dönerdi. Saksıları, kuyusu, soğuk suyuyla. İşte diye düşündü. İşte vatanım burası. Doğduğum ev. Şu yamacımda yatan da karım. Kozma bunları düşünür, baba evinin kokusunu ve serinliğini içine sindirirken kız kardeşinin bitişikteki odasının penceresi açıldı. Gece yarısı yaklaşıyordu, kulak verdi. Uzunca bir süre hiç ses yoktu. Birden sokaktan ayak sesleri duyuldu. Gece kuşlarından biri olacaktı, evine geç kalmıştı. Ayak sesleriyle beraber yürekler acısı, soluk soluğa bir haykırış duyuldu. Gece yarısı geçti mi? Gece yarısı geçti mi? Ayak sesleri durdu. Pencere hızla kapandı. Yeniden sessizlik oldu. Kozma olduğu yerde irkildi. Allah'ım, hey Allah'ım, ne acı. Ellerini yanaklarına getirdi. Gözlerinden yaşlar boşanmıştı. Bir daha da gözlerini kapayamadı. Uyumadan günün ağarmasını bekledi. Pencereden gökyüzünün ağardığını görünce karısını uyandırmamak için yavaşça karyoladan aşağı süzüldü, giyindi, alt kata indi. Kanepeye babasının oturduğu yere oturdu. Sanki ölü babasına meydan okumak istiyordu inatçı. Oturduğu kanepeden, yattığı yataktan, avludan, evden tutup atmak istiyordu onu. Kapıyı ardından sürgüleyecekti. Geri gelip karısına bir kötülük etmesindi. Çok eski zamanlardan kalma korkular depreşmişti içinde. Frangistan'da kafası özgürlüğüne kavuşmuş, arınmıştı. Ama kalbi henüz karanlık, zifir karanlık bir mağaraydı. Hayaletlerle dolu. Kız kardeşi göründü. Sapsarı, suratı asık. Babasının oturduğu yerde abini görünce bir an irkildi. Geri geri gitti ürkek. Babası mezarından çıkmış, evin efendisi, hakimi olmuştu sanki yeniden. Saçlarından tutup odasına sürüklediği o gece yarısından bu yana, erkek yüzüne, insan yüzüne bakmayı ona yasak ettiği geceden bu yana, içinde büyüyüp canavarlaşan kin, babasını mezarına dek izlemişti. Kendisi de bu kini beslemişti. Ölmesine, sönüp gitmesine ne engel olmuştu. Yaşamalıydı kendisiyle beraber. Yaşamalı, babasına daha da büyük bir kin beslemeli, daha da ağır beddualar etmeliydi. Her Allah'ın gecesi sandığını açıyor, el cezleriyle düzdüğü çeyizini seyrediyordu. Gecelikleri, elişi, geniş dantelleri, nakışlı battaniyeleri, keten yatak çarşaflarını, ipek örtüleri, yüreği paralanıyor, bağırıyordu. Canı cehenneme, canı cehenneme. bazen sonsuz öfkelere kapılıyor, tüm bu eşyaları avlunun orta yerine yığmak, ateşlemek, sonra da kendini ateşe atmak geliyordu içinden. ''Nedir şu benim çektiklerim, canı cehenneme?'' diye mırıldanıyordu. Dolapları açıp babasının giysilerine bakıyor, kurt postu görmüş dişi bir köpek gibi tir tir titriyor, ürperiyordu. Bir kez olsun elini dokundurmamıştı bu giysilere, tiksiniyordu, korkuyordu onlardan. Dokunsa üzerine bir kıvılcım sıçrayacak, yakıp kül edecekti sanki onu. Anasına çatıyordu bir ömür boyu kocasına boyun eğdiği, hiç direnmediği için. Ağabeyini de dünkü güne dek, geri döndüğü ana dek seviyordu. Ama evlendiğini görünce çok bozulmuş, kızmıştı. Karısından nefret ediyordu, tıpkı babasından nefret ettiği gibi. Maria diyordu anası, sabır, sabrın sonu selamet, cehennemin dibine sabır diye karşılık vermişti. Bir bıçak alıp kendimi öldüreyim, gözlerim görmesin onu daha iyi. Şimdi bu sabah vakti ağabeyinin ona günaydın dediğini duyunca dayanamamış, kendini tutamamış, ağlamaya başlamıştı. Kozma kucağına almıştı kız kardeşini. Sus, ağlama, göreceksin, yaşamımız, her şeyimiz değişecek, senin de yüzün gülecek, göreceksin bak. Kır saçlı başını sallamıştı. Azrail'e varırım yüzüm güler diye mırıldanmıştı. Ağabeyini itip uzaklaştırmış, odadan çıkıp gitmişti. Kozma hava almak için avluya çıkmıştı ama birden heyecanlanmıştı. Üst kattaki odada bir inilti duyar gibi olmuştu. Merdivenleri dörder dörder çıkıp oda kapısını açtı. Karısı uyuyordu. Minik parmaklı ayağı çarşaftan dışarı çıkmıştı. Kozma eğilip ayağı öptü. Elini uzatıp yastığın üzerine yayılmış saçlarını okşadı. Karısının yarı aralık dudaklarından sıcacık nefesi geliyor, karanfil kokuyordu. Eğilmiş karısının yarı aralık dudaklarına kendi dudaklarına değdireceği anda birden merdivenin gıcırdadığını sandı. Yukarı çıkan birinin ayak sesleri geliyordu ağır ağır. Bu ayak seslerini iyi biliyordu. Ölü babasının ayak sesleriydi bunlar. İrkildi, karyolaya ilişti. Kulak kesilmiş dinliyordu. Soluğunu tutmuştu. Gıcırtı yeniden duyuldu. Ağır adımlar yaklaşıyordu. Şimdi merdiven başına gelmişlerdi. Dar hayata yönelmişlerdi. Yaklaşıyorlardı. Babam diye mırıldandı Kozma korkular içinde. Babam. Korumak için elini karısına uzattı. Ayak sesleri kapının önünde durdu. Oğlun yüreği güm güm ediyordu. Ev temelinden sarsılıyormuş gibi geliyordu ona. Kim o diye bağırmak istedi ama sesi boğazına takılıp kaldı. Tıkanmıştı boğazı. O an Noemi bir çığlık atıp yatağından fırladı. Gözlerini dikmiş kapıya bakıyordu. Koltuk altlarından terler boşanmıştı. Kozma karısını kucakladı. ''Neyin var, bir şey mi duydun yoksa?'' ''Evet, evet.'' ''Titreme öyle, yok bir şey.'' ''Biri çıkıyordu merdivenden. Kapının ardında biri var.'' ''Sus, titreme öyle. Düş gördün, düş. Göreceksin bak, hiçbir şey yok.'' Ayağı fırladı. O da titriyordu ama utanıyordu da bu halinden. Elini kapıya uzatıp birden açtı. Kimsecikler yoktu. Gülümsedi tatsız. Karısını yüreklendirmek istedi. Yaklaştı, üstünü açtı, titreyen diz kapaklarını öptü genç kadının. ''Titreme öyle Noemi'' dedi. ''Burası senin evin.'' Genç kadın çevresine baktı, masaya, dolaba, pencereye, ikonluğa, ikonluktaki üç ikona, doğum, çarmıha gerilme, baş melek Mihail ikonlarına. ''Evet'' dedi, ''burası benim evim, benim evim, alışacağım buraya.'' Gözleri dolu doluydu. Kozma karısının ağladığını görünce birden içinde dayanılmaz bir aşk isteğinin şahlandığını duydu. Hiçbir zaman karısını böylesine arzulamamıştı. Hatta yabancı ülkede onu ilk kucakladığı gece bile. Korkmadığını göstermek için kapıyı açık bıraktı. Ölülerden yoktu korkusu. Karısını kucağına aldı, tepeden tırnağa koklayıp okşadı. Bir iki üç gün geçti aradan. Kozma anasına, kız kardeşine bakıyordu. Ne söyleyeceklerse söylemişlerdi birbirine. Akrabalardan, komşulardan, evi basıp hala onları korkulara düşüren ölü babasından, Girit'ten uzun uzun konuşmuşlardı. Konuşacak başka bir şey kalmamıştı. Şimdi onları derin bir sevgi bağlıyordu birbirine. Yani sonsuz bir sessizlik. Kozma gençliğinin daracık sokaklarında, kır patikalarında dolaşıyordu şimdi. Şurada, şu meydanda, üç kemerlerde duymuştu kalbinde ilk aşk çarpıntılarını. Nasıl da tanımıştı ilk göz ağrısını bir ikindi vaktinin altın yaldızlı bulutları içinde. Elinde sarı bir gül vardı kızın, kendi elinde de bir tutam yasemin. Nasıl da mis gibi kokuyordu dünya. Bir yaz akşamıydı. Gelinlik kızlar kırmızı, mavi, yeşil, pembe elbiseleri içinde aşağı yukarı geziniyorlardı. Göğüsleri dimdik, saçları omuzlarına dökülmüş. Saçlarından sarkan kurdeleler dalgalanıp işaret vermekte. Bayraklarla donanmış trendiller, korvetler, demir alıp yelken açacaklar, dünyaları fete gidecekler. Delikanlılar peşlerinde soluk benizli, nefes nefese, güya onlarla alay etmekte, gülüşmekte ama yürecikleri hoplamakta. Kozma da onlarla beraber 16 yaşında. Şimdi meydandan geçiyordu Kozma, gözleri yerde. Gençlik ikindilerinin yeşil, mavi, sarı giysili, bayraklarla süslü, kızlarından birini andıracak yaşlıca bir kadınla karşılaşmak istemiyordu rastgele. Rum ırkının o çok eski atalarından biri de kendisiyle beraber adaya dönmüş dolaşıyordu onunla. Evler daha da ufalmış, alçalmış, geniş yollar daralmış, eski arkadaşları bir merhaba deyip iki çift söz edip uzaklaşmakta. O eski arkadaşlar ki bir zamanlar delikanlıyken ikindi vakitleri hücuma kalkmış ordular gibi dört dönerlerdi büyük kalenin sokaklarında. Gece yarıları ay ışığında tanrı üstüne, vatan üstüne, insanlığın kaderi üstüne ateşli tartışmalara girişirlerdi. Şimdi nasıl da karışmışlardı çoluk çocuğa, nasıl da kaptırmışlardı kendilerini geçim derdine, nasıl da batmıştı 16 yaşın amiral forsunu taşıyan koca kalyon, evin çamaşırlığındaki tahta teknenin içinde. Bu saatlerde şu pazar günü Petrokefalo köyünde büyük kasaba ateşin karşısına geçip oturmuştu, üşüyordu. Yanakları çökmüş, süzülmüştü, dizleri titriyordu dermansızlıktan. Yalımlara bakıp geçmiş yaşamını düşünüyordu. Upuzun bir su şeridi gibi lıkırdayıp aktığını görüyordu önünde. Tam o sıra bir yük taşıyıcısı girdi içeri. Gözün aydın koca Sifaka dedi neşeli. Frengistan'dan büyük torunun Kozma dönmüş kaleye. Elinde kalem kağıt yazı yazarmış. Büyük baba irkildi. Ne yazısıymış o diye gürledi, bastonunu kaldırdı. Ama adam kalkıp sıvışmıştı bile. Büyük baba bir daha konuşmadı. Bu geliş ona bir ölüm haberi gibi görünmüştü. Vadimiz geldi artık diye geçirdi aklından, ayağa kalktı. Yüklen o büyük merdiveni Haridimo dedi. Hadi gidelim. Nereye koca Sifaka? Kaç kez demişimdir sana sorma diye. Hadi tez ol. Haridimo merdiveni omuzladı, önden büyük baba gidiyordu. Elinde boya tenekesiyle fırça yürüyordu. Acelesinden ikide bir taşlara takılıyordu ayakları. Köy meydanına vardılar. Büyük baba kilisenin yeni kireçlenmiş çan kulesini gösterdi. Daya duvara merdiveni dedi komut verir gibi. İyi daya, düşmeyeyim. Trasaki nerede? Tüfeğini omuzladı, tayfasını da taktı peşine, gitti koca Sifaka. Sağlıcakla gitsin, iyi eder. Yaşlı çoban merdiveni çan kulesinin duvarına dayadı. İki ayağına da taş koyup pekiştirdi. İki eliyle de tutuyordu. Büyük baba birinci basamağa ayağını koydu. Çıkmaya başladı oflaya puflaya. Haridimo ona bakıyordu telaşlı. Tanrım sen bilirsin diye söylendi. Stavros çıkardı. Şimdi büyük baba merdivenin tepesindeydi. Çan kulesinin dibindeki taş çıkıntısına gelmişti. Fırçayı boya tenekesine daldırdı, yazmaya başladı. Birer birer majiskülleri. Y, A, Ö. Yüreği sevincinden çarpıyordu. Kim bilebilirdi ömrünün böyle sona ereceğini. Elinde bir fırça, bir de boya tenekesi yazı yazarken. Tüm majiskülleri yazmış bitirmişti. Fırça daha elindeydi. Merdivenin tepesinde olduğunu unutmuş, geri çekilmek istemişti. Yazılarına bakacaktı, iyi oldu mu diye. Gövdesi gerileyince dengesi bozuldu, kollarını açıp aşağı yuvarlandı. Haridimo çığlığı bastı. Komşular gelip büyük babayı yerden kaldırdılar. Kanlar içindeydi, başı yarılmıştı. Ama ağzını sımsıkı tutuyordu bağırmamak için. Büyük torunu döndü Gilit'e. Az önce verdilerdi haberi. Sevincinden başı dönmüş olmalı dedi Haridimo. Tüm köy baştan başa çalkalandı. Deprem olmuştu ya da köyün orta direği yıkılmıştı. Bakıcı, kırıkçı, tüm koca karılar geldi. Merhemler sürüp sarmaladılar. Katıra bindirip bir de haberci yolladılar büyük kaleye. Mustafa babayı çağırmak için. Onda vardı tüm ilaçlar. O bilirdi bu işi. İyi bir insandı da. Türk demez, Rum, Yahudi demez. Herkese bakar, iyi ederdi. Hasta zavallılar, Türkmüş, Yahudiymiş, bana ne? Hepsi hasta işte. Tüm hastalar birdi Mustafa babanın gözünde. Ertesi gün sabah erkenden Mustafa Baba göründü katırın sırtında. Torbacıklarını, şişeciklerini yaydı ortaya. Çatlak, kocamış başı, o yumuşacık, o çok bilgili ellerinin arasına alıp baktı. İlaçladı, sarmalayıp bağladı. Üçüncü gün Büyük Baba gözlerini açtı, çevresine bakındı. Gelini Katerina'yı gördü, işaret etti. ''Doruklar ne alemde, doruklar?'' dedi. ''Var mı yeni bir haber kocandan?'' ''Teslim olmuyor.'' dedi kadın. ''İyi de eder.'' dedi büyük baba. ''Sırtıma bir yastık sıkıştır hele de doğrulayım azıcık. Usandım yatmaktan. Mandıra'ya haber salın, Konstantiniye'ye de gelsin. Diyeceklerim var.'' Gözlerini yumdu, yorulmuştu. Bir saat kadar sonra yarı insan, yarı teke, zbandut gibi bir adam girdi içeri. Çenesini sopasına dayadı, büyük babanın yattığı kanepenin önünde dinelip bekledi. Büyük babanın gözleri kapalıydı. Gelin görmedi, kulakları uğulduyordu. Duymadı adamın gelişini. Konstanti bekliyordu ayakta. Olmaz başka türlü, bir gün gözlerini açıp beni görecek, diyeceğini diyecek diye geçirdi kafasından. Torunlar, gelinler toplanmışlardı. Trasaki de çıka geldi tüfek omzunda. Dağdan geliyordu. Bugün de savaş oyunu oynamıştı arkadaşlarıyla. Büyük babasının durumunu kolluyordu. Bakalım nasıl olacaktı. Bitseydi de şu iş, tayfasını peşine takıp Türk köyünü bassaydı. Her şey hazırdı şimdi. Türk çocuklarına meydan okuyacaktı. Uyandır dedi Konstanti. Sen korkmazsın ondan. Büyük baba fısıltıları duydu, gözlerini açtı. Konstanti bacaklarını kımıldattı, yaklaştı. Büyük baba çevreye göz gezdirdi. Kalabalığı görünce öfkelendi. ''Ölmek niyetinde değilim bile haram yiyesi mirasçılar.'' diye gürledi. ''Ölmüyorum daha, yıkılın karşımdan. Konstanti yaklaş, eğil, ha şöyle.'' Kıllı adam eğildi, başını da eğip koca Sifaka'nın dediklerini dinledi. Koca Sifaka yavaş yavaş soluyarak kesik kesik konuşuyordu. Arada sırada susuyordu. Acıyordu bir yanları. Sonra yeniden hızlanıyordu. Konuşmasını bitirince ''Bre Konstanti'' dedi. ''İyice anladın mı?'' ''Anladım koca Sifaka'' dedi çoban. Sonra dedi, söylediklerimi tüm köylere duyurduktan sonra atlar gidersin büyük kaleye, büyük oğlumun evine, gelinim Hrisula'ya. İki kalıp peynir de alırsın yanına, bir de kuzu, armağan. Büyük torunum Kozma dönmüş evine. Görürsün onu gözlerinle, değdirirsin ona ellerini, anladın mı? Ona dersin ki gelsin buraya dersin. Büyük baban böyle dedi dersin. Hayır dualarımı da iletirsin. Anladın mı bre Konstanti? Anladım koca Sifaka. Hadi öyleyse yürü. Büyük baba Konstanti gitti mi diye baktı. Koca çizmelerinin kabaraları çarpıyordu taşlara. Çoban almış başını gidiyordu koşa koşa. Ertesi sabah Hrisula kadının kapısı bir itilişte açıldı. Kıllı bir adam daldı içeri. Torbasında iki büyük kalıp peynir, koltuğunun altında da kesilmiş bir kuzu vardı. Adam eşiği aşmış, girip avlunun orta yerinde durmuştu. Kıllı göğsü açıktı. Ada çayı ve teke kokuyordu. Armağanları yere bıraktı, uzun çoban değneğine dayandı. Evdeki üç kadın içeride kanepeye oturmuşlar, kahvelerini içiyorlardı. Üst katta Kozma giyinmiş, metropolite gitmeye hazırlanıyordu. Metropolit önerilerini kaleme almış, dağdaki kaptanlara yollamıştı. Kaptanlar içlerini çekip başlarını eğmişlerdi. Eh, anamız böyle istiyorsa böyle olsundu. Buyrukları başımız üstüneydi. Ama Kaptan Mihal henüz karşılık vermemişti. Haber bekleniyordu. Metropolit'in buyruğunu almış, Selena'nın öbür kaptanını Poliksingis'i çağırmıştı. Şimdi iki kaptan taş kulübeye kapanmışlar, kapıyı sürgülemişlerdi. ''Ben teslim olmayacağım.'' diye kesip attı Kaptan Mihal. ''Ama anamızın isteği bu. Yalvarıyor işte.'' dedi Poliksingis. ''Başını belaya sokmayalım.'' ''Hangi ana?'' dedi Kaptan Mihal. ''Onu idare eden akıllara güvenim yok. Kendi aklına daha mı çok güveniyorsun?'' ''Ne alay ediyorsun? Aklıma değil, yüreğime güvenim var. Yüreğim diyor bana teslim olma diye. Ben de olmuyorum. Sen de yüreğin ne derse onu yap.'' ''Ben de bildiğimi yapıyorum. Buyruğa boyun eğiyorum.'' ''Hadi hayırlısı, sen de bırak beni bakalım. Başka arkadaşlar da bıraktı zaten. Kimseye ihtiyacım yok. Hadi güle güle aslanım. Yelkenlerine tatlı rüzgarlar.'' Kaptan Poliksingis duraklamıştı. Arkadaşını ölümle baş başa bırakmak, çekip gitmek gelmiyordu içinden. ''Yazık edeceksin kendine Kaptan Mihal.'' ''Savaşta kimseye yazık olmaz.'' diye gürledi Kaptan Mihal. ''Yoksa bana acıyor musun?'' ''Dünyada tek sevdiğim yaratığı öldürdün Kaptan Mihal. Acımıyorum sana ama boşuna yitip gitmeni de istemem. Girit sana muhtaç, şeytan götüresice daha muhtaç sana.'' Ben ona değilim diye homurdandı Kaptan Mihal. Hadi git artık diyorum sana. Karını düşün, Trasaki'yi düşün. Savaşçının kanı beynine sıçradı, boynunun damarları şişti. Canım tatlıysa git buradan diye böğürdü. Kulübenin kapısındaki çalı çırpıyı, çıraları tekmeledi. Kaptan Poliksingis'i itip dışarı çıkardı. Kapıda durup Ventuzos'a seslendi. Ventuzos dedi, hemen tabanları yağla. Doğru büyük kaleye, Metropolit Efendi'ye de ki ona, yazını aldı de, kağıdı dört ucundan yakıp sana geri gönderdi de. Teslim olmuyor Kaptan Mihal de. Baş üstüne Kaptan Mihal dedi Ventuzos, kağıdı boynuna soktu. Hadi tez ol, senin de canın tatlıysa Ventuzos, geri dönme, burada ölüm var. Çoluk çocuk sahibiyim Kaptan Mihal, gelinlik kızım var, meyhanem de var. Dönme öyleyse Ventuzos, ama Vantuz gibi bana yapışmanı da senden isteyemem. Kayambis'le Frogato'yu da al yanına, gidin Bertoldo'yu da bulun, Efendina'yı da diye gürledi Kaptan Mihal, arkasını döndü. Ventuzos yola çıktı, düze indi gizli patikadan, koşuyor, iç geçiriyor, küfrediyordu. Vantuzos derler sana, vantuz gibi yapışmanı. Bu sözler sırtında kamçı gibi şaklıyor, koşuyordu. Büyük kaleye varmış, metropolitliğin merdivenlerini çıkıyordu. Tam o saatte Konstanti'de Kozma'nın evini basmıştı işte. Avlunun ortasında durmuş, terli, kıllı göğsünü çoban değneğine dayamıştı. Uzun ömürler diye bağırdı, sesi çatallıydı. Ömrü koçların, tekelerin arasında geçmişti. Uzun ömürler, hoş bulduk hatunlar. Yemek yiyorsunuz bakıyorum, afiyet olsun. Hoş geldin Konstanti dedi ana. Gir içeri, otur da sana bir bardak şarap vereyim. Köyden ne haber? Kaptan Sifaka hatunum, kayınbaban ölüyor. Saatleri sayılı, kurtulamaz bu kez. Şeytan bile onu kurtaramaz dedi Konstanti, kahkahayı bastı. Size şunları gönderdi. Çömeldi, kıvrık dizleri üstüne çoban değneğini koydu. Tanrı bilir ya, ömrü de kötü geçmedi hani. Yedi, içti, düşman öldürdü, avlusunu çocuk, torun, eşek, katır, öküzle doldurdu. Ormanları açtı, ağaçları kökleyip tarla yaptı. Bağlar, zeytinlikler dikti. Ruhu için bir de kilise yaptırdı. Sağlama bağladı öbür dünyayı. Yaşamak artık onun nesine? Bayrağını açıp yola çıktı işte. Kozma konuşmaları duydu, odasından aşağı indi. Konstanti'ye baktı. Baştan aşağı inceledi. Kaptan Sifaka'nın büyük torunu zatın olacak herhalde efendi dedi. Yoksa yanıldım mı? Boynunu uzatıp bir iyice baktı. Sonra doğruldu, koca elini uzattı, Kozma'ya değdirdi. Ona böyle buyurulmuştu. Büyük babanın buyruğu böyleydi. Ta kendisi dedi Kozma. Eh öyleyse, büyük baban buyur ediyor, buyursun buraya dek diyor, tez olsun diyor, gözlerimi kapamadan yetişsin diyor. Tepemizdeki güneş hakkı için derim ki, seni uzun yıllar bekledi hep koca Sifaka, gelsin de ondan sonra ruhumu baş meleğe teslim edeyim diye.